Ayrım 14.
1. Ruhun varlığı. Ahmet Hilmi, materyalistlerin aksine ruhun bedenden bağımsız bir varlığını, mahiyetinin meçhul olduğunu kabul ediyor ve idrak, hassasiyet, irade gibi eserleriyle tezahür ettiğini söylüyor. Sonra da asıl ihtilaf noktasını şöyle işaret ediyor. Bütün müşküller ve anlaşmazlıklar ruhun şu umumi manasıyla varlığında değil, bedenden müstakil ve mahiyetçe gayrı bir şey olup olmadığında, bedenin istihale ve parçalanışı halinde baki kalıp kalmadığındadır. A. Hilmi, Allah'ı inkar mümkün müdür? Cüz 1, sayfa 64. Ahmet Hilmi burada şu suali soruyor. İnsanda ben diyen, bütün ruhi ve uzvi fiilleri kendisine mal eden kimdir? Buna yine kendisi cevap veriyor. Bedene herhangi bir şey olsa birlik ve ayniliği asla kaybetmeyen ve ben diyen ruhtur. Şeyh Benderzade, Allah'ı inkar mümkün müdür adlı eserinde, ilk çağdan bu tarafa bütün felsefi meslek ve mekteplerin ruhun mahiyet ve ölümsüzlüğü hakkındaki görüşlerini incelemiş ve bir takım sonuçlara varmıştır. Bu sonuçlar İsmail Fenni bahsinde tekrar görüleceğinden buraya almaya lüzum görmüyoruz. 2. Ruhun bekası, ölümsüzlüğü. Şeyh Benderzade, Ahmet Hilmi'nin ruhun ölümsüzlüğü hakkındaki düşünceleri de şunlardır. Ruhun bekası hakkında itiraz edenler yok gibidir. Ruhu tabiat kuvvetlerinden bir kuvvet sayanlar bile kuvvetin korunması kanunu gereğince onun ebediliğinden şüphe edemezler. Münakaşa edilen husus insani şahsiyet ve benliğin ölümsüzlüğüdür. Fakat kudretin muhafazası kanununa olan ihtiyaç, ahlaki düsturlar ve insan vicdanının samimi hükmü göz önüne alınırsa, ruhun bekası lehinde bir takım delillerin meydana çıktığı görülür. Cesedin dağılmasından sonra ruh ne oluyor? Sualine karşı Şeyh-i Ekber, ruh için dağılması imkansız, dar-ı ukba, misal, denilen bir alemde nurani bir cismaniyet ve yeni bir binek verileceğini söylüyor ki, bu söylenilmesi mümkün olan son sözdür. Bu beyanat keşfe dayandığından, tecrübe ve fen sahasında münakaşası imkansız ise de, bunun bir hakikat olduğunu bildiren şahit ve işaretler vardır. Keşif çeşitleri, geleceğe ait haberler, beş duyu dışında kalan hisler gibi birçok haller, ruhun belirtileri olup, bunlar alelade hadiselerle izah edilemiyor. Bunların yanında cesetten ayrılmış ruhlarında bir takım belirtileri görülüyor. Bütün bu düşünceler göz önüne alınırsa itiraf lazım geliyor ki, insan ruhu vahdet ve şahsiyet sahibi bir özdür. Tek vahid olduğuna ve aksi sabit olamadığına göre bekası akla aykırı ve çelişik değildir. A. Hilmi adı geçen eser cilt 3 sayfa 202. Fena bulmak veya yok olmak, bölünmek ve parçalanmak ile denktir. Birlik ve basitlik sahibi bir şeyin mahiyeti itibariyle bir hadise değil, vücuttan ibaret olması icap eder. Ruhun vahdet ve ölümsüzlüğü ilmi bir şekilde tespit edilemiyorsa da, tam manasıyla bir tespit hangi şey hakkında vakidir? Duyularımız tasdik ettiği için bizce her şeyden çok sabit olması gereken maddeyi akıl terazisinde tartarsak ne kalır? Son bilimsel varsayıma göre madde, esirdeki deliklerden ibarettir. Sayısız delikler demek olan atomlardan, şahidi bulunduğumuz maddi ve evrenlik sistemlerin olabileceğini kabul ediş, fenli zihniyet icabı, sayıldığı takdirde ruh hakkında müşkül pesent olmanın da pek çok manası kalmaz. Bilim gayeliği kendi sahasında görmüyor ve bunda tamamen haklıdır. Lakin vicdani ihtiyaçlarımızı yalnız bilim tatmin etmez. Bu gibi yüksek meselelerde doğuştan gelen hallerin, vicdani şehadetlerin ve ruhi eğilimlerin büyük bir kıymeti vardır. Hasılı ruhun şahsi ölümsüzlüğü lehinde ve aleyhinde söylenenlerin hiçbirisi fenni ve tecrübi sayılmasa da, lehinde söylenenler aleyhinde söylenenlere nazaran daha kıymetli, daha felsefi, daha ahlakidir. Sonra da bu sözler bazı vakalar ve belirtilerle de teyit edilmiş olmak sebebiyle bugün itibar edilmeye şayandır. A. Hilmi adı geçen eser cilt 3 sayfa 203-204. 3. Materyalist ruh telakkisinin tenkidi. Ahmet Hilmi'nin maddeci ruh anlayışına ait tenkitleri ve bu hususta Büchner'le Haeckel'e verdiği cevaplar şu şekilde kısaltılabilir. Büchner okuyucuya karşı sahtekarlık gibi davranıyor. Bunlar çürük mallarına şöhretli bir fabrikanın markasını koyarlar. Büchner de her iddiasını bilimin zaruri bir neticesi gibi göstermek istiyorsa da bununla ancak bilime yabancı olanları kandırabilir. Ruhun varlığına inananlar içinde Büchner'e nispetle büyük alimler, fizikçiler ve kimyagerler bulunmaktadır. Kendisinden çok alim olan bu kimseleri gafil yerine koyması tiksindirici bir nezaketsizliktir. Ruh görülmez, tutulmaz bir şeymiş, şüphesiz öyledir. Fakat ruh kelimesinden geniş bir saha olan psikoloji kurulmamış mıdır? Elektriği de göremiyoruz, fakat elektriği inkar için bir sebep var mıdır ki ruhu da inkar için bir sebep olabilsin? Tecrübe dışına çıkan fikirlerde ölçü, akli muhakemeler, insani yaratılışın eğilimleri, umumi his, vaka neticesinin ahlaka tatbiki gibi hususlardır. Şu halde mahiyeti tecrübeyi aşan hususlarda spiritüalistlerin iddiaları materyalistlerinkinden her yönden üstündür. A. Hilmi, M. M. Dalaletçi, sayfa 70. Büchner itiraf ediyor ki beyni terkip eden maddelerin hareketinin vicdanı nasıl doğurduğu hiçbir zaman bilinemeyecektir. Bu bilinemezlik vicdanı beyne bağlamaya bir sebep olamayacağı gibi ruhu inkar içinde haklı bir sebep teşkil edemez. Büchner, spiritlerle spiritüalistleri karıştırıyor ve spiritlerin fikirlerini diğerlerine atfediyor. Gerçi bazı spiritüalistlere göre fikir, ruh ve beynin müşterek eseridir. Bununla beraber iddia olunabilir ki, fikir, beynin ürünü olmadığı gibi safrada karaciğer ürünü değildir. Bilakis, hayat denilen soyut bir emrin ürünüdür. Ki karaciğer onun bir fabrikası, bir aletidir. A. Hilmi adı geçen eser, sayfa 71. Hiçbir zaman ruhu maddenin eseri sayamayız. Burası aklen ve tecrübeten imkansızdır. Buna rağmen alemi ruhtan ibaret gören idealistler, hayali yumun veya yalnız kuvvet hassasına sahip maddeden ibaret sayan materyalistlerin bu iddiaları akla ve tecrübeye tamamen aykırıdır. Ahmet Hilmi, Büchner'den sonra Haeckel'e ait fikirleri tenkit ediyor. Fakat burada daha ziyade Haeckel'in şahsı üzerinde duruyor. Onun bütün faraziyelerini Alman alimi Müller'den aldığını söylüyor ve Gentus'a, fizyolojist, Eleudition, meşhur materyalist Karl Vogt'a dayanarak Haeckel'in ihtisası dışında kalan ilimlerde pek noksan bilgiye sahip olduğunu, İlimlere ait kesin fikirlere onlarda olmayan bir kapsam verdiğini, bunlardan tecrübeye uymayan sonuçlar çıkardığını ve bu sonuçlara da bilimsel bir süs verdiğini, hakikatleri varsayımlarına uydurabilmek için zorlayıp tahrip ettiğini, bu hususta bilimsel sahtekarlığı, yalancılığı işlemekten çekinmediğini, A. Hilmi'nin Haeckel'e yalancı demesi üzerine Baha Tevfik A. Hilmi'ye şöyle hücum ediyor. A. Hilmi ekletizm mesleğini kurmak ve kolayca şan ve şeref kazanmak emeline düştü. Fakat muvaffak olamadı. Ciddi eserlere hücum gösterdi. Ernst Haeckel gibi bir tabiat dahisini yalancılıkla ithama kalkıştı. Darülfünun'daki dersleri acınacak hale geldi. Şimdi de susuyor. Bakınız Felsefe-i Fert, sayfa 61-62. İnsanın silsilesindeki boşlukları doldurmak için bir takım hayali hayvanlar icat ettiğini, bunlar hakkında en yakın arkadaşlarından bahseder gibi kesin bilgiler verdiğini, eserlerine eski Yunanca'dan terimler karıştırarak halkı aldatıcı bir süs verdiğini, mantıksız olduğunu, meslek gayretiyle tabiat alimlerinin eserlerinden aldığı fotoğrafları sahte rötuşlarla değiştirdiğini, bu hususun Alman alimleri tarafından ispat edilmesi üzerine Haeckel'in 29 Aralık 1908 tarihli Volkszeitung mecmuasında suçunu itiraf ettiğini iddia ve ispat ediyor. A. Hilmi, Allah'ı inkar mümkün müdür? Cilt 2, sayfa 92 ve diğerleri. M. M. Dalaleti, sayfa 121. Haeckel'i tenkitten sonra Ahmet Hilmi, materyalistlerin ruhu bir takım faraziyelerle maddenin mahsulü gibi göstermek istediklerini, böyle bir iddianın ilmen sabit olamayacağını, iddia ile ruh ve vicdanı izah etmedikten başka, meselenin çıkmaza sokulup izahtan kaçılmış olacağını söyleyerek ruh bahsine son veriyor. 5. Allah telakkisi ve maddeci telakkinin tenkidi. 1. Kendi Allah telakkisi. Yukarıda Ahmet Hilmi'nin Allah'ı inkar mümkün müdür de küfrün, ateizmin mümkün olup olmadığını araştırıyor demiştik. Şimdi kendisinin bu husustaki düşüncelerini ve Allah telakkisini görelim. Küfrü Cenab-ı Hakk'ı inkar etmek diye tarif eden Ahmet Hilmi, din lisanında Cenab-ı Hak diye büyük saygı duyulan varlığın ilim ve felsefede nihai sebep, sebepsiz sebep, mutlak zat gibi kelimelerle adlandırıldığını söyledikten sonra ilmin tarihine geçiyor. İlim hadiseler arasındaki ilişkiden ibaret olan kanun ve sebepler olduğuna göre kısmen birleştirilmiş insan bilgisi demektir. Fakat böyle bir birleşmeyi mümkün saymak için son birleşmeye, kanunları bire indirgeyecek bir mutlak vücuda ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç inkar edildiği an, ilim ve fennin temeli yıkılmış, medeniyet içe indirilmiş, bütün bilgiler zam ve hezeyan derecesine sokulmuş olur. Şu halde fen ve felsefe itibariyle küfrün imkansızlığına hükmetmek lazım gelir. Ahmet Hilmi, birçok kafirlerin, ateistlerin görülmesi dolayısıyla tarihin böyle bir hükmü yalanladığını, fakat bunların mutlak vücudu inkar yoluyla değil, hakikatleri fen ve mantık yönünden saptırmak, fennen küfrü mümkün kıldıklarını, bu itibarla küfrün hakikati çarpıtmak demek olduğunu, A. Hilmi adı geçen eser cilt 1 sayfa 2, onların yalnız bu sebeple kafir olduklarını söylüyor ve dindeki küfürle felsefedeki küfrü şöyle ayırıyor. Dinler küfrü başka şekilde tarif ederler. Dinlere göre mesela bir putperest kafirdir. Felsefeye göre ise putperestin mutlak varlık hakkındaki fikri yanlış olmakla beraber maksat ve niyeti doğrudur. Niyetinde hakikati çarpıtmak ve ilahi sıfatları inkar olmayıp aksine tasdik ve ikrar vardır. Dini hislere sahiptir. Fakat yanlışlıklar bu hislerin tatbikinde görülüyor. Ahmet Hilmi'ye göre insan huy ve cismaniyeti itibariyle hayvani gruba mensuptur. İnsanların ekserisi faziletli bir insandan çok hayvanlığa meyillidir. Hayvanlığın bariz vasfı ise bağımsızlıktır. İşte ateizm halkın meyilli bulunduğu istiklal sevgisini istismar eder. Bu sebeple dinsizlik bir kısım avam arasında, hele zevkperest yarı aydınlar arasında kolayca rağbet bulur. Ahmet Hilmi ateistleri ikiye ayırır. A. İlmi ateistler. Yazar bu grubu ilmin ve tekniğin ilerlemesine sebep olacakları için lüzumlu ve muhterem görüyor. A. Hilmi adı geçen eser cilt 1 sayfa 7. B. Yarı münevver ateistler. Yazar bu grubu çok tehlikeli buluyor ve bunları da ikiye ayırıyor. 1. Geniş gelire sahip zevk ve sefaat düşkünü yarı aydınlar. Bunları ateizme sevk eden, vicdani muhasebeden kurtularak her alçaklığı yapmak için güya fenni ve felsefi bir mazeret bulmalarıdır. Mesuliyet, ahiret ve ruhun ebediliği inkar edilirse, ahlakın, vazifenin, ümit ve fedakarlığın manası kalmaz. 2. En siyah ihtiyaç içinde kıvranan sefiller, bunların saiki, uğradıkları gücü aşan sefaletler ve çeşitli mahrumiyetlerle kadir ve adil bir yaratıcının varlığını bağdaştıramadıkları için sanki Allah'tan intikam almaya çalışırlar. Bunlar arasında ateizm çabuk yayılır. Ahmet Hilmi çeşitli küfür mesleklerini ve meşhur ateistleri tenkit ettikten sonra şu sonuca varıyor. Hiçbir akıl sahibi hiçbir suretle Allah'ı inkar edemez. Hiç kimse kendi benliğini, kendi varlığını inkar etmedikçe ki edemez, diğer varlıkları da inkar edemez. Bu takdirde ise bu geçici varlıklara, bu mahdut benliklere, değişmez ve sonsuz bir esas, bir sebep aramaktan kurtulamaz. A. Hilmi adı geçen eser cilt 1 sayfa 40. 2. Maddeci Allah telakkisinin tenkidi. Bu incelemesinden materyalizmin de zaruri olarak bir küfür mesleği olacağı sonucunu çıkaran Ahmet Hilmi, materyalistlerin küfre sürükleniş sebebini, asılların aslı olarak kör bir mekanizm veya farazi sıfatlara sahip bir dinamizm ile cansız bir maddeyi kabul edip, hakikati ve mutlak varlığı inkar etmelerinde görüyor. Ahmet Hilmi, Büchner'in teleskopların teftiş ettiği kısımlardan sofu halleri kovuldu şeklindeki sözüne, teleskopların görebildiği saha sonsuzdan bir zerre demek olduğundan sofulara pek çok yer bırakılmış olacağını söyleyerek cevap veriyor. Ahmet Hilmi, Celal Nuri'nin İslam'da Allah keyfi hareket eden bir şahsiyet değildir sözüne karşı, İslam felsefesinde Allah bir şahıs sayılmadığı gibi, nihayet mücerret fikir demek olan bir işaret de değildir. Allah tabiat kanunlarını noksan olanlara mahsus bir düzeltme ile değiştirmez. Şu kadar ki, tabiat kanunları denen şeyler Allah'ın emir ve işidir şeklinde cevap veriyor. Kelamcılardaki Allah telakkisinin insan şeklinde olduğu iddiasına karşı Ahmet Hilmi şöyle cevap veriyor. Antropomorfizm Allah'ı ölçeği büyütülmüş bir insan zannetmektedir. Halbuki yazarın kelamcıları bu kaba antropomorfizm ile itham etmesi doğru değildir. Yazarın safsata manzumesini yıkmak için bir misal kafidir. Bir adam gördüğü bir saatteki sanattan akıl yürüterek dese ki, bu saatteki sanatı yapan zat sanatkar imiş. Acaba bu sözle kaba bir antropomorfizm ameliyesi mi, yoksa insan yaratılışında gizli olan bir tüme varış, endüksiyon mu yapmış oluyor? Her insan kendisinin akıllı, kudretli ve benzeri olduğunu, ezeli, ebedi ve mükemmel olmadığını biliyor. Kendine bu vasıfların yokluktan gelmeyeceğini de biliyor ve neticede, madem ki ben diriyim, elbette benim bir sebebim ve hayatımın bir kaynağı vardır diyor. Acaba bu makul bir akıl yürütme midir, yoksa bir antropomorfizm midir? Bu insanın aczine bir kaynak araması değil midir? Yazar bu gibi şeylerin yabancısı. O, alelade okuduğu, garp eserlerinden birinde bu meseleye dair birkaç söz görmüş, bize satmak istiyor. Fakat kalp akçe ve kem söz gibi sahte malda müşteri bulamaz. A.Hilmi, M.M.Dalaleti, sayfa 142-143. Selbi sıfatlar meselesinde Ahmet Hilmi şunları söylüyor. Selbi sıfatlarla bir şey hakkında tam bilgi hasıl edilemez. Fakat en ufak bir bilgi de elde edilemez mi? Burada müellifi haklı görsek, kendisinin aklı selimin son sözü diye ortaya attığı selbi sıfatlar nedir? Namalum, namaruf, bilinmeyen gibi suistimal ettiği kelimelerden hiçbir mana çıkmıyorsa, bunları kullanmasına ne mana vermeli? Yazarın böyle aklı ermediği meseleleri çocuk ve bebek cüretiyle neden karıştırdığına akıl erdirmek güçtür. A.Hilmi adı geçen eser sayfa 145. Akaidçi ve kelamcılardaki alemi yaratılışına ait inancı, Celal Nuri'nin saptırdığını, aslının daha başka olduğunu söyleyen Ahmet Hilmi, Allah'ın tarifi imkansızdır gibi sözlere karşı şu cevabı veriyor. Biraz önce selbi sıfatların manasızlığını ifade eden muharrir, şimdi de bir sürü selbi sıfatlarla iddialarını ispata kalkışıyor. Akaidçiler, yüce meçhulü hayrete düşüren sırrı görmemişler. Acaba yazar bey görmüş mü? Hem de bir meçhul nasıl ulvi olur ve niçin olsun? Celal Nuri Allah'ı remzi ekmeliyet, mükemmelliğin sembolü diye tarif ediyordu. Ahmet Hilmi'nin cevabı ise şudur. Ateistler mutlak meçhul adıyla anarak nazik bir şekilde inkar ettikleri Allah'ı varlıktan, var olmaktan bile tecrit ederek soyut bir fikir, vehme dayanan bir varlık derecesine indirmişler ve bunu ima için ona remzi ekmeliyet diye garip bir isim vermişlerdir. A.Hilmi adı geçen eser sayfa 149. Allah'ı inkar veya kabulün ahmaklık olacağı iddiasına karşı Ahmet Hilmi, muharririn anladığı manada bilinmeyen inkar bir ahmaklık olacağı gibi, onu tasdik ve ispatta ahmaklıktır. Çünkü bilinmeyen kelimesi bir sembolden ibaret olup, dışarıda bir varlığa sahip olmadığından yokluk demektir. Yokluğu tasdik de inkar gibi ahmaklıktır. Fakat Allah hakiki manasında alınırsa, sırf vicdanı aydınlatmak için akli deliller bulması neden ahmaklık olsun şeklinde cevap veriyor. Ahmet Hilmi'ye göre Celal Nuri bu kitabını beşer vicdanının tasdik ettiği Allah'ı inkar ve bunun yerine remzi ekmeliyet gibi manasız bir terkip koymak için yazmıştır. Bu meseleye de Ahmet Hilmi'nin Celal Nuri hakkındaki şu sözleriyle son verelim. Meslek icabı vacibül vücuda hiçbir vazife ve ona lüzum olduğuna imkan da bırakılmamışken, ara sıra Cenab-ı Hak'tan peygamberden, onun şeriatını belgelemekten bahsediliyor. Ne çare ki meslek bu kelimelere hiçbir müsbet mana veremediğinden onlar bir sürü hayaletlere benziyor. A. Hilmi adı geçen eser sayfa 14. 6. Din anlayışı ve bu hususta Celal Nuri'yi tenkidi. Şehbenderzade Ahmet Hilmi önce Celal Nuri'nin umumi din anlayışını tenkit ediyor. Bu tenkitler şu şekilde hulasa edilebilir. Hakikata ulaşmak için bir tek vasıtamız vardır, ilim deniliyor. Böyle bir iddia hiçbir ilim adımında görülemez. Metafizik sahaya intikal edip, meslek aşkıyla böyle bir şey söyleyen olmuşsa bile, bilginler tarafından yalanlanmış ve teşhir edilmiştir. Hakikaten kasıt, aklın eseri olan şeyler mi, yoksa duyuların eseri olan şeyler midir? Hakikat için ölçü nedir, nasıl tarif edilir? İşte bir sürü güçlükler. Yazarın kastettiği hakikatin ne olduğu anlaşılamıyor. Bilim bir sürü faraziyelere dayanır. Fakat bunlar lüzumlu olmakla beraber hiçbir ilimci tarafından sırf hakikat olarak kabul edilmemiştir. Bilime mutlak bir kıymet verenler, fen kelimesini bazı fikirleri kabul ettirmek için halka karşı kullanan sahte ilimciler veya aşırı dogmatiklerdir. A. Hilmi, adı geçen eser sayfa 21-22-23. Ulaşılamayan hakikatten haber veren ise dindir denildiğine göre iki türlü hakikat var demektir. Birisi fen ile, diğeri din ile veya bir şekli remzide, sembol şeklinde gösterilen hakikat. Böyle bir çelişmenin ve tezadın devamı mümkün değildir. Ulaşılması imkansız hakikat ne demektir? Böyle bir hakikatin varlığını ne ile biliyoruz? Din bizi böyle bir hakikatten ne ile ve nasıl haberdar edebilir? Din akıllıya mahsus ve akla uygun mudur? Eğer öyleyse, bizi haberdar ettiği hakikat için yine akla müracaat ediyor demektir. Akıl böyle bir hakikati kabul ediyorsa, sonra aklın tecrübe dışı bir hakikati kabule selahiyeti varsa, ona ulaşıyor, din ve bilim akıl sahasında birleşiyor demektir. Fakat tecrübe dışında yapılacak spekülasyonlar pek boştur, abuk sabuktur. Sözü fikirlere şüphe veriyor. İnsanın bunları okurken dünyanın büyük tımarhane, insanların pek azı müstesna cinnetli bir kütle olduğuna hükmedeceği geliyor. Cinnet felsefenin süt kardeşidir. Her çeşit felsefede cinnetin biraz yeri vardır deniliyor. Binlerce yıl önce Buda, Epikür, Lükres ve emsali fikir aşçıları tarafından pişirilmiş bir temcit pilavı, bugün Türkiye'li bir yazar tarafından pek de ısıtılamamış ve liste ismi Mesaili Fikriye olarak ortaya konulmuştur. Celal Nuri kitabının bilim ve felsefe bölümünü okuyucuya materyalizmi kabul ettirmek için yazmış. Pozitivist ve materyalistlerin eserleri de böyle meydanı arıtarak başlar. Önce fen ve tecrübe öne sürülerek, tecrübe dışındaki fikir ve meslekler boş ve zararlı gösterilir. Bu ilk hücumdan sonra, keşfi kabil meseleler ve keşfedilmişler arasında bağlayıcı hat olan makbul bir felsefe bulunduğu ileri sürülür. Sonra fen bol bol övülür. Bu felsefe esaslarının ilme ve tecrübeye uygun olduğu iddia olunur. Öyle ki Allah'ı inkar ile evreni izah eden makbul felsefeye yani materyalizme çekilmek istenilir. Bu vasıfların hepsi Celal Nuri'nin eserinde mevcuttur. A. Hilmi adı geçen eser sayfa 29-30. Dinin tarifine gelince akıl ve muhakeme sahibi bir kimse böyle bir şey ileri sürmez. Zaten anlaşılması da zor. Önce bu tanımlama dinin hiçbir yüksek ve hususi esasa dayanmayacağını, yalandan başka bir şey olmadığını göstermeye çalışıyor.